Ayrım 2, sayfa 19. Komünist bir Sufi. Bulgurluzadeler Ankara'nın köklü ailesiydi. Çankaya köşkü haline gelen ilk bağ evini Mustafa Kemal'e onlar vermişti. Aile Bulgurluzadeler olarak biliniyordu. Ancak soyadı kanunu çıktığında Mustafa Kemal, milletvekili Bulgurluzade Rıfat Bey'e Araz soyadını verdi. Rıfat Araz, 1879-1964 CHP milletvekiliydi. 1927-1943 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ankara milletvekili olarak bulundu. Hayatının bir bölümünü kaleme aldığı 3 defteri, çocukları tarafından 3 Kasım 1983 tarihinde Milli Kütüphane'ye bağışlandı. Bu defterden öğreniyoruz ki Ziraat Bankası amirlerinden Rıfat Araz, Fransızların, Şam'ı ve İngilizlerin İstanbul'u işgali sırasında Mustafa Kemal'in emriyle bankanın altınlarını 1001 güçlükle Ankara'ya kaçırmış. Rıfat Araz milletvekili olduğu döneme kadar Ziraat Bankası'nda görev yaptı. Konya Ziraat Bankası müdürüyken kızı Fatma Nezihe dünyaya geldi. Medyada doğum yılı 1922 yazılmasına rağmen Rıfat Araz'ın defterine göre Nezihe Araz 11 Mayıs 1336'da yani 1920'de doğdu. Rıfat Bey iki eşliydi. İlk eşi Adeviye'den Zeliha Mesrure, Fatma Saniye, Muhittin Rıfat Hayrettin oldu. İkinci eşi Müzeyyen'den ise Mustafa Kemalettin, Celalettin, Fatma Nezihe ve Vecihe doğdu. Çok çocuklu bir ailede büyüyen Nezihe Araz hayatı boyunca hiç evlenmedi, çocuk sahibi olmadı. Nezihe Araz Ankara Kız Lisesi'ne ardından Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji ve Felsefe bölümünü bitirdi. Onun için fakültedeki öğretmenler arasında iki kişinin yeri apayrıydı. Felsefe bölümü psikoloji kürsüsünü kuran doçent doktor Muzaffer Şerif Başoğlu ve doçent doktor Behice Boran. Öğrencilik yıllarında öğretmenleri Muzaffer Şerif Başoğlu, Behice Boran, Niyazi Berkes, Pertev Naili Boratav ve Adnan Cemgil'in çıkardığı Yurt ve Dünya dergisini elinden düşürmedi. Daha sonra Muzaffer Şerif ile Behice Boran'ın çıkardığı Adımlar dergisine de abone oldu. Gönüllü olarak dergide çalıştı. Boran Şerif ikilisinin dost meclislerinin değişmez isimlerinden biriydi. Örneğin 1 Mayıs 1943'ü Atatürk Orman Çiftliği'nde piknik havasında kutladılar. Adımlar dergisinin sol TKP çizgisinde bir yayın politikası vardı. Avrupa'da yükselen Hitler ırkçılığı Türkiye'de taraftar bulmuştu. Dergi bu çevrelere karşı sert eleştiriler getiriyordu. Savaş bitip Hitler tehlikesi ortadan kalkınca hükümet solcuları baş düşman olarak görmeye başladı ve Adımlar dergisi kapatıldı. Muzaffer Şerif Başoğlu bir daha dönmemek üzere ABD'ye gitti. Orada çok saygın bir bilim adamı oldu. Doçent Doktor Behice Boran soruşturmalara rağmen okulda kaldı. Nezihe Araz'ın mezun olduğu 1946 yılında okul Ankara Üniversitesi'ne bağlandı. Yeni kadrolar açıldı ve Nezihe Araz Behice Boran'ın asistanı oldu. 1948 yılında Behice Boran üniversiteden kovulunca Nezihe Araz da okuldan ayrıldı. Ailesi solcu çevrelerden uzaklaştırmak için kızlarını İstanbul'a götürdü. Nezihe Araz doktorasını İstanbul'da yapacaktı. İstanbul Üniversitesi'ndeki görüşmelerinden sonra akademisyen olmayı istememeye başladı. Çünkü aradığını bambaşka bir yerde, bir dergâhta bulmuştu. Nezihe Araz'ın ailesi dindardı, Mevleviliğe yakındılar. Rıfat Araz hayatı boyunca Atatürk'ün masasında bile içki içmedi. CHP'li milletvekili arkadaşları Rasim Basara, Nuri Pazarbaşı ve CHP'nin Milli Eğitim Bakanı Esat Sagay ile birlikte İstanbul'da Rıfai Dergahı Piri Kenan Büyük Aksoy Rıfai'nin 1867-1950 Vuslat Meclisi'nde bulundu. Zamanla Rıfat Araz ile Kenan Rıfai akraba oldular. Vecihe Araz torun Cemil Büyük Aksoy ile evlendi. Dipnot, dışişleri mensubu olmadığı halde Eylül 2009'da Vatikan Büyükelçiliğine atanan Prof. Kenan Gürsoy da Kenan Rifai'nin bir diğer torunudur. Nezihe Araz'ın Kenan Rifai'nin tasavvuf okuluna babası Rıfat Araz aracılığıyla girdiğini düşünebiliriz. Ne zaman girmişti bilmiyoruz. Bildiğimiz aynı dergâhtan Samiha Ayverdi'nin Mülakatlar adlı kitabında Nezihe Araz'ın 25 Mayıs 1948 tarihinde Kenan Rifai'nin sohbetine katılanlar arasında belirtildi. Şimdi çok kişinin kafasına fakültede solcu olan felsefe ve psikoloji okumuş Nezihe Araz'ın bu kadar kısa sürede bir dergâha nasıl bağlandığı sorusu gelebilir. Sorunun yanıtı Kenan Rifai'nin tasavvuf anlayışında gizli. Kenan Rifai tasavvufu ne Gazali gibi sırf bir ahlak anlayışı olarak kabul etmiş, ne Muhyiddin Arabi gibi sadece vahdet-i vücutta kalmış, ne de Mevlana gibi aşkıyla dünyayı ve ahireti atlayıp geçmiştir. Üçünü birleştirerek bir yaşam şekli haline getirmiştir. Kenan Rifai'ye göre tarikat, edep, irfan ve insanlık demekti. Zikir ve devran şekillerine, tesbih, sarık, cübbe gibi kisvelere takılıp kalmak doğru değildi. Kenan Rifai cuma günü yaptığı sohbetler dışında sarık ve cübbe giymiyordu. Hep kravatlı takım elbiseliydi. Fransızca, Rumca, İbranice biliyordu. Nezihe Araz'ın Behice Boran'dan sonra Kenan Rifai'nin asistanı olmasının nedeni tasavvuf felsefesine olan inancıydı. Ancak dergah asistanlığı kısa sürdü. Kenan Rifai 1950'de vefat etti. Nezihe Araz aynı yıl şiirlerini Benim Dünyam adıyla kitaplaştırdı. Bir yıl sonra Kenan Rifai'ye bağlı Samiha Ayverdi, Safiye Erol ve Sofi Huri ile birlikte Kenan Rifai ve 20. Asrın Işığında Müslümanlık kitabını yazdı. Bu süreçte gazetecilik yapmaya da başladı. Nezih Demirkent Medya kitabında 1950'li yılların başında basında sadece 5 üniversite mezunu olduğunu yazıyor. Bunlardan biri de Nezihe Araz'dı. Araz gazeteciliğe 1952 yılında Şevket Radon'un çıkardığı Resimli Hayat dergisinde başladı. Sonra aynı ekip Hayat dergisini çıkardı. 1953'te ilk biyografi kitabını yayımladı. Fatih'in Deruni Tarihi. Nezihe Araz 1956 yılında DP'li Bahadır Dülger'in çıkardığı Havadis'te çalışmaya başladı. Ancak devir Demokrat Parti dönemiydi ve muhalif olmayan bir gazeteyi satmak kolay değildi. Gazete Nezihe Araz'ı Kabe'ye gönderip izlenim yazılarıyla tiraj almayı planladı. Nezihe Araz gitti. Havadis Haç tefrikasına başladı. Ancak istihbarat şefi Hakkı Devrim, Mekke'den gönderilen fotoğraflar arasından duvar dibine çömelip çişini yapan bir Arap'ın fotoğrafını koyunca olanlar oldu. Ziyaret için İstanbul'a gelen Irak Kralı 2. Faysal, kendisinin Hazreti Muhammed soyundan geldiğini ve böyle bir fotoğrafın asla kabul edilemez olduğunu söyledi. Irak Kralı'nı Türk sevgilisi, devrin önemli bir politikacısının kızı, bile teselli edemedi. Nezihe Araz Havadis'ten kovuldu. Hakkı Devrim de istifa etti. Bundan sonra bu ikilinin basındaki yolculuğu hep aynı oldu. 1957-63 yılları arasında Yeni Sabah'ta çalıştılar. Meydan mecmuasını çıkardılar. Meydan Larus, Türkiye 1923-1974 ansiklopedileri ve kaynak yayınları yayın kurullarında bulundular. Nezihe Araz'ın 1959 yılında çıkardığı Anadolu Evliyaları adlı kitabı çok ses getirdi. Satış rekoru kırdı. 50 evliyanın anlatıldığı kitapta son evliya Kenan Rifai'nin annesi Hatice Ceren Sultan'dı. Daha sonra Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed, Peygamberlerin Torunları, Yunus Emre'nin hayatını yazdığı Dertli Dolap, Mevlana'nın Hayatı, 28 Peygamber, Çocuk ve İslam, Gelin Canlar Bir Olalım adlı eserleri yazdı. Mevlana dönemindeki ilahi ve dünyevi aşkı konu ettiği aşk romanıyla satış rekorları kıran Elif Şafak'ın bu rekorunu aynı konuyu işleyerek yıllar önce Aşk Peygamberi romanıyla Nezihe Araz'da kırmıştı. İlginçtir, Rıfahi dergahından Samiha Ayverdi'nin aynı konuyu işleyen romanının adı da Aşk Budur. Nezihe Araz'ın yazdığı Bozkurt Güzellemesi, Öyle Bir Nevcivan, Ballar Balını Buldum, Savaş Yorgunu Kadınlar adlı tiyatro eserleri devlet tiyatrolarında sahne aldı. Afife Jale ve Avni Dilligil tiyatro ödüllerini kazandı. O Kadın, Ekmek Kavgası, İhtiras Fırtınası, Hanım filmlerinin senaryolarını yazdı. 1980'li yıllarda TRT'de sabahları yayınlanan Hanımlar Sizin İçin programını hazırlayıp sundu. Nezihe Araz dindardı, bir dergaha bağlıydı ama hayatı boyunca saçını örtmedi. 5 vakit namaz kılmadı, oruç tutmadı. Erkek meclislerinden kaçmadı, kendini hiç ikinci sınıf görmedi. Meyhaneye gidip rakı da içti, Nesime'den türkü de söyledi. Kimsenin günlük yaşamına, hayat felsefesine karışmadı. Siyasete ilgi duymadı, kendini hep partiler üstü gördü. Atatürk'e hayrandı. Son eserini 1993 yılında Mustafa Kemal ile Latife'nin ilişkisi üzerine yazdı. Mustafa Kemal'le Bin Gün. Hayatının son günlerini İstanbul Maltepe Huzur Evi'nde geçirdi. Alzheimer olmuştu. Kimseyle görüşmek istemedi. 35 kiloya kadar düştü. 25 Temmuz 2009 tarihinde bu dünyadan göçtü. Son yıllarda Türkiye çıkarılan ikilikler yüzünden çok gerilmişti. Şimdi söyler misiniz, Nezihe Araz kimdir? Biliniz ki Nezihe Araz Türkiye'dir. Kenan Rifai'ye bağlanan kadınların çoğunluğu Nezihe Araz gibi üniversite mezunuydu. Hepsinin eli kalem tutuyordu, çeşitli kitaplar yazdılar. Örneğin Safiye Erol'un Maçka Palas A Blok 16 numaralı dairesinde bir araya gelip Mevlana'nın Mesnevisini Türkçe'ye kazandırdılar. Nezihe Araz'ı Beyice Boran'dan sonra en etkileyen kadınlardan biri de Almanya'da filoloji öğrenimi gören öğretim üyesi yazar Safiye Erol'du. O da Nezihe Araz gibi Kenan Rifai'ye 1948 yılında bağlanmıştı. Ülker Fırtınası adlı romanıyla edebiyat dünyasında önemli bir yer edinen Safiye Erol'u günümüzde artık pek kimse tanımıyor. Nezihe Araz, Safiye Erol'un ölümünün ardından 5 Ekim 1964'te Düşünen Adam dergisinde şöyle yazdı. Fakat bana asıl Safiye Erol gibi değerli bir kadının dünyamızdan çekilişine karşı gösterdiğimiz inanılmaz kaygısızlık, lakaydı ve bigyanelik güç geliyor. Ona göre Safiye Erol, çağın avare ve vefasız çocukları için fazla gelen bir dozdu. Sait Halim Paşa, Safiye Erol'a değerli bir pırlanta kolye hediye etmişti. Safiye Erol, vefat edince vasiyeti gereği bu kolye Nezihe Araz'a verildi. Nezihe Araz konusundan uzaklaşmayayım. Türkiye ne Nezihe Araz, ne Safiye Erol, ne de Beyice Boran gibi yiğit kadınlarını tam anlamıyla tanıyor. Niye? Solcular öz eleştiri yapmalıdır. Üç inançlı aydını tanıtmaya çalıştım. Nurettin Topçu, Cemil Meriç ve Nezihe Araz. Üçü de Türkiye solundan gerekli özeni, ilgiyi görmedi. Niye? Ve yalnızca üç isim mi? Fahri Fındıkoğlu, Osman Yüksel Ser'den geçti, Remzi Oğuz Arık, Tarık Buğra, Hüsrev Hatemi, Hilmi Ziya Ülken, Rasim Özden Ören, Mehmet Kaplan, Ali Bulaç, İsmet Özel, Mehmet Doğan, İsmail Kara. Neden bu aydınlar sağcılara iteklendi? Solcular ile Müslümanlar arasına hangi tarihsel süreçte kimlerin girdiğini yazmazdan önce çuvaldızı kendimize, yani solculara batırmalıyız. Hikmet Kıvılcımlı, Doğan Avcıoğlu, Mihri Belli gibi birkaç sosyalist haricinde Türkiye solu nedense kendi topraklarının kültürüne karşı hep soğuk durdu. Türkiye solunun çoğunluğu kültürünü, dinini okuyup araştırmadı. Karl Marx'ın Katolik Kilisesi için söylediği din afyondur sözünü henüz aşamadı. İslamiyet'i bilmemektedir, halkının inancını dışlamıştır. Tasavvufu, Anadolu Müslümanlığını elinin tersiyle itmiştir. Tasavvufun aklın ve bilimin öğretisi olmadığını söyleme kolaycılığına kaçarak kendi coğrafyasına yabancılaşmıştır. Ne Muhyiddin Arabi'yi ne de Muhammed Nur'u bilir. Şeyh Bedreddin'i sadece Nazım Hikmet'in şiirinden tanır. Trajik sonu nedeniyle Ozan Nesimi'nin adını duymuştur ama hocası Fazlullah Esterebadi'den bir haberdir. Heraklitos'un diyalektiğin atası olduğunu, Hegel'in Marx'ın düşüncesinin buradan doğduğunu bilir ama nedense vahdeti vücuda burun kıvırır. Enel Hak diyen Hallacı Mansur'u okumaz. Söyler misiniz? Ömer Sikkini, Sabetay Sevi, Niyazi Mısri, Papa Eftim öğrenilmeden bu toprakların rengi nasıl kavranabilir? Anadolu tarihindeki çoğu toplumsal ayaklanmaların dayanağının vahdeti vücut olduğunu bilmezse bu toprakların yazgısını nasıl değiştirebilir? Hamza Bari'lerin, İsmail Maşuki'lerin boyunlarının neden vurulduğunu anlamazsa halkıyla nasıl kucaklaşabilir? Birinci Dünya Savaşı'na katılan gönüllü Mevlevi taburlarıyla gönüldeşlik kurmazsa kiminle birlik olabilir? Horasan doğumlu Nakşibendiliğin Halidiye Nakşibendiliğinden farkını bilmezse Kürt halkının Şeyh Barzani'nin emrine sokulma çalışmalarını nasıl kavrayabilir? Türkler kılıç zoruyla İslamiyet'e geçler kolaycılığından kurtulamazsa dinin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyaset üzerindeki etkisini nasıl analiz edebilir? Ne acıdır ki Türkiye solunun bu umarsız tavrı nedeniyle bu konular inanç yani skolastik temelinde çalışmalar yapan muhafazakar akademisyenlerin, yazarların inisiyatifine bırakılmıştır. Onlar da ehli sünnet bakış açısıyla başta vahdet-i vücut olmak üzere tüm tasavvufu kendi anlayış kalıplarına sokmaya çalışmaktadır. Daha iyi niyetli olanları ise tıpkı solcuların hatası gibi tasavvufu fikir hareketi olmaktan çok bir gönül ve ruh hali meselesi olarak göstermek istemektedir. Hatadır. Tasavvuf sadece Alevilik, Bektaşilik değildir. Hükümetin Alevi açılımına Alevilik sünnileştiriliyor diye itiraz edenler, yıllardır Türk dinini Araplaştıranlara karşı neden sessiz kalmıştır? Osmanlı'nın Safevilere karşı bir siyaset gereği benimsediği sünniliğin zamanla nasıl resmi ideolojiye dönüştüğünü bilmeden bugünkü gerici siyasal oyunlar nasıl bozulabilir? Eğer halkı kazanmak gibi bir derdiniz varsa dininizi, kültürünüzü bilmek mecburiyetindesiniz. İslamiyet'i dinci yobazların elinden kurtarmak için kültürünüzü öğrenmek zorundasınız. İnsanımızı cehalet bataklığından ancak böyle kurtarabilirsiniz. Yasaklarla, kaba ve sert söylemlerle değil. Bilinmelidir ki Farabi'yi, İbn-i Sina'yı savunmak devrimciliktir. Ve gerçek şu ki insan bilmediğinden korkar, bilmediğine düşman olur. Bu kaba, pozitivist anlayış solu kendi halkıyla bir türlü buluşturamamıştır. Doğan Avcıoğlu ile Mihri Belli'nin birlikte çevirdikleri Roger Garodi'nin Sosyalizm ve İslamiyet adlı yapıtı, halkıyla kucaklaşma amacı taşısa da bazı kaba yaklaşımlar Müslümanları soldan soğutmuştur. Örneğin, Refik Halit Karay Kadınlar Tekkesi romanını yazdı. Romana göre tekkenin kurucusu Şeyh Baki, divandan okuduğu güzel kasidelerle ve mistik melodilerle İstanbul'un soylu dul, hatta şen dul kadınlarını kendine bağlamıştır. Kadınlar varlıklı oldukları için şeyhin bir eli yağda bir eli baldadır. Ancak bir gün şeyhin karşısına aşkı didem dediği neşide çıkar. Vahdet-i vücuda inenen Şeyh Baki Allah'ın suretini neşideye nakşettiğini iddia eder. 68 yaşında gerçek aşkı bulan Hüseyin'in hayatı ve kendisine sebepsiz bağlanan sonra yine sebepsiz kaçan güzel neşidenin garip öyküsüdür Kadınlar Tekkesi. Refik Halit Karay romanın ön sözünde gerçek yaşam öyküsüdür diye yazmıştı. Refik Halit Karay'ın hangi dergahı anlattığı kuşkusuz sadece tahminler düzeyinde konuşuldu. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nun Nur Baba romanı da benzer bir hikayeyi anlatır. Hepsini yazmaya gerek yok. Her iki romanda da kaba bir anlayış yok mudur? Diğer yanda Reşat Nuri Güntekin'in yazdığı Yeşil Gece, Miskinler Tekkesi gibi konuya dışarıdan değil, içeriden bakan, dincilik ile İslamiyet'i birbirinden ayıran romanlarımız da vardır. Bir aydın içinde yaşadığı kültüre nasıl yabancılaşabilir? Bu çarpıklığın altında solculuğun ne olduğunu bilmemek yatıyor. Solcu ve Müslümanlara İngiliz oyunu. Müslümanlar ile solcuları kim karşı kamplara böldü? Kars Antlaşması'na kadar Osmanlı basınında sosyalizme yönelik olumsuz bir hava yoktu. Türkiye Sovyetler Birliği ile Barış Antlaşması imzaladıktan sonra Osmanlı basınının bir bölümünün tavrı değişmeye başladı. Birdenbire bazı gazeteler sosyalistleri karalamaya başladı. Örneğin Vakit'e göre sosyalist devrimi yapanlar Karl Marx gibi azgın nazariyecilerin kitaplarını okumuş, hatta ezberlemiş, yeraltı meyhanelerinde vodka kadehi elinden düşmemiş mikroplar idi. Osmanlı basınının bu tür yayınları giderek kabalaşacaktı. Bunun nedeni İngiliz propagandasıydı. 1848 ve 1871 ayaklanmalarını zorlukla bastıran Avrupa, 1917 Ekim devrimi rüzgarının topraklarında esmesinden rahatsızdı. Bu nedenle Avrupa basını tarihinin en büyük karalama kampanyasını başlattı. Bunun en tipik olanı ise kadınların millileştirilmesi yalanıydı. Osmanlı basını bu yayınları olduğu gibi tercüme edip sayfalarına taşıdı. Komünizm fikirleri fiile çıkacak olsa, insanı hayvandan ayırmaya yarayan ırz ve namus sıfatları büsbütün kaldırılmış olur. Evet, İngilizler Osmanlı topraklarında sosyalist hareketlerin oluşmasına karşıydı. İslam ile sosyalizm arasında fark yoktur görüşünü yok etmek için kadınları ortak kullanıyorlar yalanı yayıldı. İştiraki enval ve iyal yani mülk ve kadın ortaklığı tabiri sosyalizmle eş anlamlı kullanılmaya başlandı. İlk sosyalist diplomat yazar Pertev Paşa bu nedenle ilk dönek olacaktır. İngilizler Müslümanların sosyalist olmasını istemiyordu. Bunun için her yola başvurdular. O kadar başarılı oldular ki Osmanlı münevverlerinin önde gelen ismi Ahmet Cevdet Paşa'ya göre sosyalizm mazdeki bir mezhepti. Kitabın 10. bölümünde ayrıntılı olarak okuyacaksınız. Ama şimdi söz açılmışken bir siyasal akım olarak İslamcılığın Osmanlı'daki tarihsel köklerine kısaca bakmalıyız. Zihinsel paradoksunu kimler belirledi? Bu noktada ayrıntısını beyaz Müslümanların büyük sırrı Efendi II adlı kitabımda yazdığım bir isimden bahsetmeliyim. Cemalettin Afgani, 1838-1897. Afgani Osmanlı'daki İslamcıların düşünsel haritalarını çizen kişiydi. Onun ateşlemesi ve öncülüğüyle İslamcılık siyasi bir akım haline geldi. Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, Babanzade Ahmet Naim, Ebu Lula Mardin, Mehmet Akif, Eşref Edip, Said ve Abbas Halim Paşalar hep Afgani'nin müritleriydiler. Sırat-ı Müstakim'den Sebilür Reşad'a kadar siyasal İslamcıların yayın çizgisini onun görüşleri belirledi. Bizim İslamcıların ideologu Afgani Mason'du. Kahire'deki Şark Yıldızı Locası'na 7 Temmuz 1868'de girmişti. Mısır'da kurulan Mason Locası'nın başına getirildi. Sonra bu görevi öğrencisi Muhammed Abduh devraldı. Osmanlı'ya ilk Masonluk da bu kanaldan geldi. Tüm bu yapılanmanın arkasında kim vardı? İngilizler. Afgani dünyadaki İslamcıları derinden etkileyen Ziya-ül-Hafikain dergisini Londra'da çıkarıyordu. Bakınız, denir ki ilk İslamcılar antikolonyalisttir. Bu uydurmadır. Afgani örneği ortada. Amansız hastalığından kurtulması için İngilizler ellerinden gelen her fedakarlığı yaptılar. İslamcılık İngiliz sömürgesi Hindistan üzerinden bizim topraklarımıza gelmiştir. İngiliz patentlidir. Antikolonyalistmiş. Açmayalım şimdi Süveyş kanalı meselesini ya da Afgani Abduh öğrencisi Hasan el-Benna'nın İngiliz parasıyla kurduğu Müslüman kardeşler hikayesini. Antikolonyalist olanlar ulusal hareketlerdi, sosyalist örgütlerdi ve ne yazık ki İslamcıların hedefinde de bunlar vardı. Türkiye'de farklı mı oldu? Yazdım, Osmanlı Müslümanları Bolşevik hareketine en azından savaştan çekilmek istedikleri için sempatiyle bakıyordu. Osmanlı topraklarına yeni yeni girmeye başlayan sosyalist fikirlere düşmanlıkları yoktu. Hatta İslamiyet ile sosyalizmin benzerliklerini yazıyorlardı. Bolşeviklik haydi revaçtaydı. Sonra düşmanlık girdi araya. Kimler yaptı bunu? Hintli Müslümanlardan Şeyh Müşir Hüseyin Kıdvay'ın İngiltere'de çıkardığı İslam ve Sosyalizm kitabını kimler tercüme edip Osmanlı'ya getirdi? Sebilür Reşad 4 gün boyunca kitaba neden sayfalarını açtı? İngiliz askeri haber alma servisinin 1920 yılına ait gizli raporları Müslümanları Bolşeviklere karşı nasıl harekete geçirdiklerinin örnekleriyle dolu. Komünistlerde kadınlar ortaklaşa kullanılan maldır yalanı Londra üzerinden Osmanlı'ya gelmemiş midir? Bakınız, laf lafı açıyor. Ankara hükümeti Sovyetler Birliği'nden silah ve altın yardımı aldığı zaman ne tesadüftür ki Hintli Müslümanlar da Ankara'ya para göndermişlerdir. Hintli Müslümanların bu yardımının arkasında Ankara'nın tamamen Bolşeviklere yanaşmasından çekinen İngilizlerin parmağı mı vardır? Sorunun olmadığı tarih resmi tarihtir. Batı feodalizme karşı mücadele ederken taşıdığı ilerici ve demokrat özelliğini 19. yüzyılın sonundan itibaren terk etti. Kapitalizm ilerici özelliğini yitirerek insanlığın gelişmesini köstekleyen, mazlum ulusları sömürgeleştirmeyi amaçlayan emperyalist bir sisteme dönüştü. Emperyalistler bu nedenle ulusal, laik, halkçı, toplumcu karakterli Rusya, Çin, Osmanlı, Meksika, İran devrimlerine karşı çıktı. Siyasal, iktisadi ve toplumsal yaşamın ortaçağ ilişkileriyle sürmesinden yana oldu. İttifak kurduğu ise hep gericiler oldu. Sosyalist aydınlar, devlet adamları, askerler. Emperyalist güçlerin kışkırtmasıyla Osmanlı basını ikiye bölündü. Anadolu basını Ankara hükümetinin Sovyetler Birliği ile yakınlaşmasından yana olurken, İngiliz kontrolündeki İstanbul basını da bu yakınlaşma nedeniyle antisosyalist yayınlara hız verdi. 1917-22 yılları arasında Türk münevverleri ve askerlerinin Bolşevik devrimi konusunda neler düşünüp yazdıklarına birkaç örnek vermeliyim. Ziya Gökalp, bu mübarek ülkeye daima yabancı milletlerden büyük zarar gelmiştir. İngilizlerin muzır propagandalarla alttan alta desteklediği kara tehlike ile birincisinden hiç de aşağı olmayan kızıl tehlikedir. Refik Halit Karay, Lenin, Senin bize bir zararın da bu oldu. Anadolu'yu dostluğunla, İstanbul'u ise düşmanlığınla perişan ettin. Anadolu'ya yoldaş, İstanbul'a haraş o kelimelerini öğrenmek pek pahalıya mal oldu. Celal Nuri ileri. Sosyalizme de, ehli İslam'a da düşman olan Avrupa emperyalizmi, kolonyalizmi, kapitalizmiydi. Sosyalizm gerek alemi İslam'a, gerek doğrudan doğruya bize yardımcı oluyor. Bu büyük ve kutlu bir olaydır. Yunus Nadi. Bazı kimseler vardır ki Bolşevikliği zenginlerin malını yağma etme farz eder. Bolşeviklikte yağmaya katiyen yer yoktur. Emperyalist ve kapitalist alem yıkılacak, bütün dünyada yeni bir tarih akımı başlayacaktır. Hakkı Behiç. Avrupa'yı bozguna uğratacak muazzam bir Asya Federasyonu kurulacaktır. Hamdullah Supi Tanrıöver. Bugünkü medeniyetin debdebeli, şatafatlı, altın içinde yüzen saraylarının arkasında açlık ve sefalet vardır. Rus ihtilali, Fransız ihtilaline göre daha samimidir. Cenab-ı Şahabettin, Bolşevik miyim? Ben öyleyse yalnızca iki şeye önem verebilirim. İçmek için bir kadeh vodka ve sevmek için sevimli bir kadın. Mehmet Akif, Müslümanlık başka, Bolşeviklik başkadır. Müslümanların Bolşevik olmasına asla lüzum yoktur. Albay Bekir Sami, Karl Marx prensiplerinin uygulanması yalnız Rus sınırları içinde yapılırsa az zaman zarfında hükümet düşebilir. Dünya çapında bir devrimin gerçekleştirilmesine çalışmak gerekir. Ali Fuat Paşa, tüm bildiklerimiz Sovyetlerin paralı ajanlarının ya da bu ihtilale karşı kesinlikle ön yargılı olanların anlattıklarıdır. Marx'ı okumuş pek az insanımız var. Kazım Özalp, şahsen Bolşevik programına ilgi duyuyorum ama fikirleri bizim için mümkün değil. Kazım Karabekir, memleketimiz içinden açıktan açığa Bolşevik propagandasına daha başlanmaması ve Bolşevik kurulların bilinmemesinin kabahati daha çok Moskova'nındır. Çerkes Ethem, Bolşevizm dünyayı zapt edecektir. Bolşeviklik istikbalimiz için çok yararlı ve verimli olacaktır. Ali Kemal, Bolşeviklik doğanın insanın başına bela ettiği bir tabii afettir. Anadolu'daki zorbalarımız o girdaba yuvarlanmış, dört elle Bolşevikliğe sarılmışlardır. Neyzen Tevfik, Bolşevik kuvvetinin bence beyannamesidir. Şarkı garbı şaşıran banknotun esrarı, piştan öncüsü sayılır serveti azadenin, sahneyi hürriyete ihzar ediyor, yani hazırlıyor, efkan yani yoksulu. Sosyalizm rüzgarı Osmanlı münevverlerini, özellikle Kurtuluş Savaşı veren ulusalcı kadroları çok etkilemişti. Bunda Lenin'in liderliğindeki Sovyetler Birliği'nin Ankara hükümetine maddi yardımları da etkili oldu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu dostluk her alanda sürdü. Bu dostluğun Soğuk Savaş döneminde ne hale getirildiğini yazmak için ayrı bir kitap çalışması yapmak gerekir. Ama birkaç trajikomik örnek vermeliyim. Önce bir türküyle başlayalım. Kızılcıklar oldu mu, selelere doldu mu, gönderdiğim çoraplar ayağına oldu mu? Mendili geline mendil verdim eline, kara kına yollamış yar benim ellerime. Edirne Keşan yöresinin bu türküsü TRT'de yasaklanmıştı. Sebep kızılcıklar oldu mu denmesiydi. Kızılcık ne demekti? Kızıl demekti. Peki kızıl ne demekti? Komünist. Yani türküyle komünizm propagandası yapılıyordu. Gülmeyin, daha neler var. Rahmetli Uğur Mumcu bir makalesinde Kars yöresinin pek bilinen türküsünü yazdı. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa, askerin milletin bayrağınla çok yaşa, sağdan sola soldan sağa, salla bayrağı düşman üstüne. Ve rahmetli Mumcu yazmasıyla birlikte soluğu hakim karşısında aldı. Hadi bayrağın sağdan sola sallanması anlaşılabilirdi ama ne demekti? Düşmanın üzerine sallanan bir bayrağın soldan sağa sallandırılması. Açıkça komünizm propagandasıydı. 12 Mart 1971 askeri darbesi Uğur Mumcu'yu 7 yıllık ceza istemiyle yargıladı. Bir örnek daha yazmalıyım. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı olmadan önce Behice Boran, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde öğretim üyesiydi. Sınav kağıtlarını kırmızı kalemle değerlendirip not veriyor diye üniversiteden uzaklaştırıldı. Haklılardı. Kırmızı ne demekti? Kızıl bayrak. Yani gözlerinden hiç kaçmıyordu bu ayrıntılar. Sigara paketleri üzerinde orak çekiç arayan bir zihniyet de bu. Neyse, biz yine dönelim Sovyetler Birliği ile başlayan dostluk ilişkilerinin nerelere vardırıldığına.